Dünden Yarına Türkiye. Dünden Yarına Türkiye programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı Doktor Murat Yılmaz ve Dilek Baytemur birlikte hazırladı. Sesimizi sizlere Sebiha Tan ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Stüdyomuzda Doktor Murat Yılmaz'la birlikteyiz efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim Dilek Hanım.
Bugün Türkiye'de demokrasi ve askeri müdahaleler tarihini konuşalım istedik sizinle. İsterseniz demokrasiyle başlayalım. Demokrasi nedir?
Demokrasi malum eski Yunanca'dan, eski Yunan'dan gelen bir kavram. İki başka kavramın, kelimenin birleşiminden oluşuyor. Demos, halk demek, krasi de iktidar demek. Halkın iktidarı anlamına geliyor. Ama eski Yunan'dan bu yana işte yaklaşık 2500 yıllık tarih içerisinde iki kavram da birbirinden farklılaşmış durumda. Yani ilk halinden farklı anlamlar kazanmış durumda. Eski Yunan'da halk bugün bildiğimiz anlamdaki halk anlamına gelmiyor. Bugün halk dediğimizde esas itibariyle o ülkede yaşayan herkesi içine alacak bir çerçeve çiziyoruz. Ama eski Yunan'da herkes içine girmiyor. Mesela hanımlar içinde değil, halkın içinde değiller. Hanımların bu manada siyasi hakları yok. Köreler sınıfı var. Köreler sınıfının siyasi hakları yok.
Avrupa'dan bahsediyoruz aslında. Sadece Yunanistan'dan değil, değil mi? Yani bu, Avrupa'da da çünkü böyleydi.
Tabii o şimdi hani ilk çıktığı zamanı konuşuyoruz. Ama evet. Sonraki tarihlerde de uzunca bir süre böyle oluyor. Zaten demokrasi dediğimiz yönetim biçimi hani eski Yunan'da göründükten sonra uzunca bir zaman kayboluyor. O ancak 19. yüzyılda sanayi devrimiyle beraber yeniden boy gösterecek. Ama hani bu kavramların anlaşılma şekli bu istikamette. Sonra yabancılar diye bir sınıf var mesela. Yabancılar sınıfı da başka bir takım haklara sahip olmakla beraber siyasi haklara sahip değil. Halbuki bugün mesela bazı ülkelerde, Avrupa Birliği'nde, hatta işte gelişmiş demokratik vasfı yüksek ülkelerde yabancılar sınıfı eğer belli bir süre orada oturmuşsa, diyelim mesela yerel yönetimlerde seçim hakkı, seçme hakkı gibi bir takım haklara sahip olabiliyor. Orada da bir esneme söz konusu. Kavramın hem bir de mesela erkekler kaldı kala kala elimizde.
Evet, bir tek onlar kaldı.
Erkeklerin de tamamı değil. Eski Yunan'daki halk orada aile reislerinden oluşan bir halktan bahsediyoruz. Dolayısıyla dikkat edilirse yaşayan herkesi içine almayan bir şey. Ve bu tarih boyunca siz de ifade ettiniz. İşte demokrasinin 19. yüzyılda yeniden ortaya çıktığı zamanlarda da esas mücadele burada halk kavramını genişletmek, herkesi içine alacak şekilde bir mücadele yürütmek. O yüzden de mesela mülk sahiplerinden giderek vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese yönelen, mesela işçilerin genel oy hakkı istemesiyle yürüyen bir mücadele söz konusu. Diğer yandan kadınların, hanımların oy kullanması ve giderek seçme ve seçilme hakkına sahip olacakları bir mücadele söz konusu. Diğer yandan bu iktidar kavramı da bugün bildiğimiz anlamdan farklı. Eski Yunan'da iktidar kavramı aşağı yukarı hani bir tür her şeyi yapabilme halini ifade ediyor. Dolayısıyla bugün demokratik hukuk devleti dediğimiz ülkelerdeki iktidar kavramının sınırlı içerisinde değil. Bu sınırlılık işte aradan geçen zaman zarfında insan hakları, hukuk devleti, efendim kuvvetler ayrılığı, bir takım hürriyetlerin basın yayından gösteri hakkına, ifade hürriyetine kadar hürriyetlerin varlığıyla ve muayyen zamanlarda yapılan seçimlerle sınırlandırılmış bir iktidardan bahsediyoruz. Tabii bu da kendiliğinden olmuş değil. Bunun arkasında yine o uzun tarihi dönem boyunca yaşanan mücadeleler, bilhassa bu bahsettiğimiz hani orta çağdan çıktıktan sonra modern devletin inşa edildiği dönemlerde yaşanan mücadelelerin, hak mücadelelerinin, işte iktidarı sınırlandırma gayretlerinin genel toplamından oluşan bir kültür ve kurumsallaşma söz konusu. Bu manada demokrasi eski Yunan'dan çıkmış olmakla beraber ilk çıktığından gelişerek, farklılaşarak, zenginleşerek bugüne intikal etmiş durumda. Hani biraz şuna benzetebiliriz. Bazen müzeye gideriz, müzelerde bugün bildiğimiz aletlerin ilk versiyonları vardır.
Evet.
Biraz ilkel
taş devrinden,
evet, taş devrinden kalma. Sadece belki hanımların aksesuarı o zaman da güzel, şimdi de güzel. O zaman da çok
evet,
ince aksesuarlar var. Ama diğer hani böyle insanların kullandığı aletlerin o ham hali nasıl gelişmişse zaman içerisinde, daha teknolojik karakter kazanmışsa, bu kavramların da tarihi var. Bir tür hani aletlerin olduğu gibi kavramların da arkeolojisi var. O arkeolojiye baktığımızda bu tarihi zemin içerisinde değişen, dönüşen, yani bir yandan demosun, halkın herkesi içine aldığı, kapsayacağı bir mücadele söz konusu. Diğer yandan da iktidarın makul bir zeminde denetlendiği, sınırlandığı bir mücadele söz konusu. Bu ikisinin bileşkesinde liberal demokrasi teşekkür etmiş durumda.
Evet, aslında çok önemli. Baktığımız zaman olumlu yönde bir gelişme olmuş demokraside.
Tabii.
Belki olumsuz yönleri de var ama.
Yok, esas itibariyle olumlu. Zaten o eski Yunan'daki demokrasi döneminde, biraz önce bahsettim mesela, eski Yunan'da siyasi düşünceler tarihi dersi anlatılırken eski Yunan'daki demokrasinin, o site yönetimindeki demokrasinin, eski Yunan'da bu demokrasi dediğimiz yönetim tarzı site dediğimiz bir tür şehir devletinin formu içerisinde uygulanıyordu. Çünkü eski Yunan'ın doğası güçlü bir merkezi devlet değil, site yönetimlerinden oluşuyordu. Orada mesela çok bildiğimiz bir şey vardır. Sokrates'in savunması dolayısıyla çok meşhur olmuş bir şey. Hani Sokrates bu site yönetiminin, site ahalisinin, halkının inançlarıyla bağdaşmayan şeyler söylediği için hani cezalandırılır, idam edilir. O yüzden de hani Sokrates'i asan, idam eden bir demokrasiden bahsederiz. Burada hani henüz bireyin tam anlamıyla teşekkür etmediği, bu manada aynı zamanda hani ifade hürriyetinin tam olarak teşekkür etmediği, daha toplulukçu bir yaklaşım egemen olduğu, bahsettiğim gibi hem halk kavramında hem iktidar kavramındaki problemlerin olduğu bir demokrasidir bu. Bu işte tartışmalar, tecrübeler neticesinde, mücadeleler neticesinde bugünkü hale gelmiş durumda.
Evet, peki o zaman şimdi Türkiye'de demokrasi tarihine şöyle bir bakalım isterseniz. Ne zaman başlamıştır?
Yani bu aslında tabii hani ilk ne zaman başladığı soruları her zaman tehlikeli sorulardır. Hani insanı verdiği cevaplarda yanlışlayacak bir takım veriler illaki bir yerlerden çıkar. Bu manada hani tarihe baktığımızda, mesela Türklerin tarihine baktığımızda, o Orta Asya'daki zamanlardan itibaren bir yandan hani kurultayların toplandığı, bazı kararların kurultaylarda yine boyların, işte ileri gelenlerinin konuşarak, tartışarak aldığı kararlar var. Hani orada bu manada hani demokrasiye el verecek bir takım uygulamalar veya siyasi kültürler, kültür uygulamaları bulunabilir. Ama modern anlamda, bizim bildiğimiz anlamda demokrasiden bahsedeceksek bir yönetim tarzı itibariyle, bunu Osmanlı Devleti'ndeki 19. yüzyıldaki modernleşme hareketinde aramamız lazım. Ama tabii şunu ihtiyatla söylemek lazım. Yani İslam'ın ilk ortaya çıktığı dönemde, İslam devletleri tarihinde zaman zaman o mutlakiyetçi dönemler haricinde, özellikle ilk dönemde hani istişare edilerek kararların alındığı işte uygulamalar ya da demokrasiye elverişli bir takım prensipler bulmak mümkündür. Ama dediğim gibi yani bunları ayıkladıktan sonra biz modern anlamda bir yönetim tarzı olarak, kurumsallaşma olarak demokrasiden bahsettiğimizde Osmanlı reformunun İlber Ortaylı'nın dediği gibi imparatorluğun en uzun yüzyıl olarak adlandırdığı 19. yüzyılda aramamız lazım demokrasinin kökenlerini Osmanlı Türkiye'sinde.
Evet, peki Osmanlı Türkiye'sinde nasıl başlamıştır?
Şimdi burada yine burada da hani konuşmaya başladığımızda ihtilaflı, muhataralı, birbirinden farklı tezlerin ifade edilebileceği yerler başlayabilir. Yani mesela bir yandan 1808'den senedi ittifaktan bahsetmek mümkün ama bazı tarihçiler senedi ittifakı eleştirirler. Senedi ittifakta bir tür hani iktidarın sınırlandırılma gayreti vardır. Bu manada da Avrupa, İngiltere tarihindeki Magna Carta'ya benzetilir. Onun takiben özellikle Tanzimat ve İslahat fermanlarıyla Osmanlı Türkiye'sinin modernleşme hareketleri, bu manada işte bir tür prensip düzeyinde vatandaşlar arasındaki eşitliğin vurgulandığı belgeler önemli olarak zikredilebilir. Belki de şu ayrımı gözetmek lazım Dilek Hanım. Yani demokrasi ile beraber aynı zamanda o tarihin içerisinde, o ülkenin tarihin içerisinde veya o medeniyetin tarihin içerisinde hani hürriyet veya özgürlükçü uygulama, metin ya da kurumlaşmalara ayırmak lazım. Mesela bu bahsettiğim iki örnek de tam anlamıyla demokrasi diyemeyeceğimiz ama daha hürriyetçi kavramlaşmaların, aynı zamanda kurumlaşmaların yer aldığı metinler. Onu takiben işte 1876 Kanunu Esası ve 1. Meşrutiyet Anayasa Parlamento'nun ortaya çıktığı döneme atıfta bulunmak lazım. Şimdi bu mesela aslında bu dönemde de Kanunu Esası veya 1. Meşrutiyet döneminde de tam anlamıyla demokratik bir yönetimden bahsedemeyiz. Orada parlamentonun konumu padişahın bir tür istişare kurumu olarak tasarlanmış. Ama bu tasarıyı aşan bir performans göstermiş parlamento. Bu manada da hani o anayasadaki formun ötesine geçen performansla hani demokrasi bakımından önemli bir tecrübe olarak zikredilebilir. Tabii bunun biraz öncesinde yine 19. yüzyıldaki o reform çalışmalarının sonucunda vilayet meclisleri var. Vilayet meclislerinde o vilayetlerde farklı kesimlerden temsil edilen insanların bir araya gelerek işte vilayetin meseleleri üzerine konuştukları, tartıştıkları bir kurumsallaşma var. Bu önemli bir şey. Bu meclislerde farklılıkların yüz yüze geldiği ve aynı zamanda vilayetin daha genel olarak da ülkenin temel meselelerinin tartışıldığı, müzakere edildiği bir tecrübe ortaya çıkıyor. Bu tecrübe sayesinde birinci meşrutiyet döneminde insanlar işte meclise seçildiğinde o müzakereleri ve meclis tecrübelerini İstanbul'a taşıyorlar. Ve bu manada da hani bir acemilik yaşanmadan sanki daha önce de parlamentoda bulunmuş gibi bir performans gösterebiliyorlar. O yüzden de hani bu vilayet meclislerinin tarihi, buradaki uygulamalar da fevkalade önemli.
Daha çok katılım oluyor belki, daha çok yardımcı olunuyor. Çünkü tabii, vilayetlerdeki sorunlara hani ulaşabilmek biraz belki zor o devirlerde. Hani daha bir kolay belki ortalıkta toparlanmış oluyor.
Tabii yani şimdi bu bir defa taşradaki seçkinlerin tecrübe kazanabileceği, memleket meselelerini tartışabilecekleri ve hani bu manada da biraz oradaki mevzuatı vesaireyi, usul erkanı öğrenecekleri bir tecrübe yaşanmış. O tecrübe daha sonra işte başkente, başkentteki parlamentoya taşınıyor. Bu önemli bir tecrübe. Zaten bu vilayetler meclisi, yerel meclisler, yerel yönetimler 19. yüzyıl boyunca gelişiyor, devam ediyor. Bunların ciddi anlamda bir siyasi kültür oluşturduğu, siyasi elitleri yetiştirdiği, bu manada hani tartışma, müzakere kültürünü oluşturduğu söylenebilir. Bunların tabii biz hani sadece oradaki kısmını görüyoruz ama bunların bir de medya ayağı var. O medya ayağı marifetiyle hem başka elitler, medya üzerinden yazıp çizen elitler bu sürece katılıyor. Hem de onlar bu tartışmaları memlekete aktararak bu tartışmaların toplumsallaşmasını sağlıyorlar. Bu toplumsallaşma da işte gazetelerdeki yazışmalar, yazılar, haberler sayesinde kahvelere kadar sirayet ediyor. Dolayısıyla orada da artık hani o meclislerdeki elitlerin ötesinde kamuoyunun işin içine dahil olduğu, tartıştığı, kendi aralarında müzakere ettiği, eleştirdiği, farklı görüşlerin ortaya çıktığı bir kamuoyu düşüncesi oluşuyor. Bu da mesela hani siyasi kültürün değişimi bakımından demokrasinin, demokratik uygulamanın siyasi kültüre mal edilmesi, toplumsal kültüre mal edilmesi bakımından önemli. Dolayısıyla burada dikkat ederseniz birkaç katman var. Yani siz bir mevzuat düzeyinde bir şey yapıyorsunuz ama mevzuat yetmiyor. Bir kurumsal yapı lazım. Ama o kurumsal yapı da yetmiyor. Çünkü bu sınırlı sayıdaki elit veya bu işe katılanların dışındaki kamuoyunun da bu meselenin içerisinde yer alması gerekiyor. Demokrasinin tabiatı icabı. Bu da işte gazeteler marifetiyle eğitimin yükselmesi, iletişimin gelişmesi sayesinde gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra işte hani bir takım dernekleşmeler, buradan kalkarak daha sonra siyasileşen dernekleşmeler, dergiler marifetiyle imkan bulduğunda insanların bu tartışmalar neticesindeki farklılaşmaları farklı görüşlere, farklı yayın organlarına, farklı derneklere giderek hani ayrılıyor. Bu ayrılma o siyasi gelpazenin, toplumsal farklılıkların temsilinin önünü açıyor. Bu karşılık olarak birbirlerini besleyen demokratik bir dalga meydana getiriyor. Bu dalgayı esas itibariyle birinci meşrutiyetten sonra biliyorsunuz anayasa askıya alınıyor, parlamento askıya alınıyor. İkinci Abdülhamit otoriter bir modernleşme yürütüyor ikinci meşrutiyete kadar. İkinci meşrutiyette anayasa yeniden uygulanmaya başlandığında, parlamento toplandığında bütün bu tecrübelerin parlamentoya yansıdığı gibi aynı zamanda işte gazeteler marifetiyle, dergiler marifetiyle, yayın evleri marifetiyle, dernekler marifetiyle giderek o zamanki adıyla fırkalar, siyasi fırkalar marifetiyle bir siyasi yelpazenin, fikir hayatının, toplumsal duyarlılığın farklılaştığı, ayrı ayrı gruplaşmaların yaşandığı, farklı görüşlerin oluştuğu bir dönemi tecrübe ediyoruz. O dönemde bugün bildiğimiz anlamda Türkiye'de var olan veya dünyada var olan aşağı yukarı bütün siyasi görüşlerin nüveleri, dergileri, dernekleri, gazeteleri, onların kurucu babaları veya kurucu anaları diyebileceğimiz isimler de var. Çünkü kadınların da o dönemde ikinci meşrutiyet itibariyle ziyadesiyle görüş serdedebileceği imkanlar var. Bu aslında hani birinci meşrutiyetten itibaren işte boy vermiş ama ikinci meşrutiyette bu siyasi özgürlüklerin önünün açılmasıyla adeta hani pıtrak gibi böyle veya bir barajın yıkılması gibi bir sel gibi boşalıyor toplumun önüne. Bu çok önemli bir tecrübe meydana getiriyor. Ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı aslında biraz daha geriden alabiliriz. İşte evvela Trablusgarp, Balkan savaşları, sonra Birinci Dünya Savaşı ve onu takiben milli mücadele ile başlayan 10 yıllık savaş dönemi ve bu savaş dönemi içerisinde yaşanan İttihat ve Terakki'nin darbesi, daha önce sonra daha başka darbe teşebbüsleri, bu zengin ve hani bir nispeten hürriyetçi atmosferdeki tartışmaların önünü kesiyor. Bu manada kendi mecrasında ilerleyip derinleşmesini, zenginleşmesini, yeni sentezlere ulaşmasını engelliyor. Bir de üstüne işte savaş ve savaşın getirdiği dramatik kayıplar, hani hem toprak kaybı var, hem nüfus kaybı var, hem de bütün bu tartışmaları yapan nitelikli kadroların kaybı var. Yani savaş sebebiyle veya işte yurt dışına gelip gitme sebebiyle, kaçma, yargılamalar falan sebebiyle çok ciddi bir tecrübenin kırpalandığı, kırıldığı ve hani açılan o hani yelpazenin daraldığı bir dönem
hatta yaşıyoruz. Artık iyice küçüldüğü, belki de yok olmaya yüz tuttuğu bir dönem. Hadi evet, çok da yok olmayabilir ama savaşlar tabii ki insanların her şeyini alıp götüren durumlar, savaş.
Öyle tabii şey. Yani yok olmuyor, iyi ki de yok olmuyor. Zaten bu toplumların tecrübeleri giderek hani siyasi kültürde meydana getirdikleri değişiklik bir ufuk oluşturuyor. O ufuk netice itibariyle ciddi kayıplar yaşansa bile belli bir eşikte durabilirse o toplumu daha sonra veya o toplumun siyasi liderlerini, siyasi kadrolarını daha büyük hatalar yapmaktan alıkoyuyor. Mesela bu dönemde dünyada tabii bütün bu tecrübeleri aynı zamanda dünyadaki değişikliklerle, gelişmelerle beraber almalıyız. Yani bizim bahsettiğimiz 19. yüzyıl boyunca demokrasinin yükselişte olduğu dönemler söz konusu. Bu manada dünyada da yükselen bir siyasi kültür var ama bilhassa 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasındaki dönemde demokrasiler, liberal demokrasiler fevkalade geriliyor dünyada. Otoriter, totaliter ideolojilerin, rejimlerin yükseldiği bir dönem yaşıyoruz. Öyle ki 2. Dünya Savaşı'nın sonuna geldiğimizde dünyada, Anglo-Sakson dünyada sadece 5 tane liberal demokrasiyi muhafaza eden, devam ettiren ülke kalıyor. Yani Amerika, işte Kanada, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya gibi. Dolayısıyla hani bu geri çekiliş, otoriter, totaliter ideolojilerin yükselmesi, mesela bununla ne demek istiyoruz onu da anlatalım. Mesela işte 1917'den itibaren Sovyetler Birliği'nin ortaya çıkışıyla totaliter bir komünist yönetim, sosyalist yönetim tarzı ortaya çıkmaya başlıyor. Yani baskıcının ötesinde Dilek Hanım, totaliter dediğimizde hayatın bütününü yönetmeye çalışan, sadece bir siyasi baskıyla yetinmeyen, sizin nasıl bir hayat yaşamanız lazım geldiğinizi, kılık kıyafetinizden inancınıza, aile ilişkilerinize kadar tayin etmeye kalkan total kazancınız, bütüncü, evet yani işte iktisadi hayatınıza, her şeye müdahale etmeye esas alan bir yönetim tarzı, zihniyet tarzı, sosyalist yönetim tarzı böyle bir şey. Ve bunun da demokrasiyle bağdaşmadığı çok açık. Keza ona reaksiyon olarak yine o dönemde ortaya çıkan faşist ve nasyonel sosyalist uygulamalar var. Faşizm işte İtalya'da, daha sonra 20'li yıllarda, 30'lu yıllarda da nasyonel sosyalizm Almanya'da hakimiyet kuruyor. Sonra bazı ülkeler bu üçünden etkilenerek onu taklit etmeye başlıyorlar. Bir de onların verdiği bu çatışma iklimi dolayısıyla, 1. Dünya Savaşı'nın meydana getirdiği tahribat, devletçiliğin yükselmesi, müdahalecinin yükselmesi, bahsettiğim gibi liberal demokrasinin gerilemesinden istifade eden başka türden otoriter rejimler kurmaya meraklı, diktatörlük kurmaya meraklı asker sivil bir takım kadrolar söz konusu oluyor. Bunların kurduğu rejimler söz konusu. Avrupa'da birçok yerde askeri diktatörlükler var. Bunların mesela meydana getirdiği iklim 20'li, 30'lu, 40'lı yıllarda Türkiye'yi de etkiliyor. Bunlardan yani
diğer
etkilenen,
ülkeleri etkilediği gibi.
Tabii dünyayı da, bütün dünyayı etkiliyor, dediğim evet. gibi. İşte bu, hatta bu bir tarihçi var, Habsvan, o dönem için felaketler çağı diyor, aşırılıklar çağı diyor.
Yani 20'li, 30'lu yıllar.
20'li 30'lu, hatta işte 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar olan bu dönem. Burada bu çok önemli. Hani belki bunu biraz daha açmamız lazım. Mesela yine bir iktisatçı var, liberal bir iktisatçı, Mises. Bu dönemde genel olarak bürokrasinin savaş dolayısıyla, o savaşın meydana getirdiği tahribatlar, müdahalecilik dolayısıyla bürokrasinin yükselişinden bahsediyorum. Bürokrasinin yükselişi netice itibariyle liberal demokrasilerin gerileyişine yol açıyor. Bunu anlatıyor, onu hikaye ediyor Mises. Mesela bunu yine kamu maliyesi düzeyinde anlatan Duverger'in bir çalışması vardır. Ve bu dönemde işte mesela biraz önce söylediğim o otoriter ideolojiler karşısında liberal demokrasiyi savunan mesela temel kitaplar da bu dönemde yazılmış. Bir tanesi Hayek'in Kölelik Yolu diye çevrilmiş Türkçe'ye bir kitabı var. Diğeri de Karl Popper'ın meşhur Açık Toplum ve Düşmanları kitabı. Burada bu rejimlerin açık toplumları ortadan kaldıracak bir zihniyet ve ideolojiye dönüştüklerini anlatıyor, eleştiriyor. Dediğiniz gibi bu dalga bütün dünyayı etkiliyor. Hatta onlar bu dalganın biraz önce bahsettiğim liberal demokrasiyle yönetilmekle beraber bu Anglo-Sakson ülkelerinde de önemli dalgalar haline geldiğini, buraları da etkileyip dönüştürme potansiyeli, tehlikesi olduğunu yazıp çiziyorlar. Şimdi bu dediğim gibi Türkiye'deki Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında yaşanan Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, Cumhuriyet'in kuruluşu dönemindeki bazı kadroları, elitleri etkiliyor. Onlar da ısrarla mesela işte Sovyet tecrübesini Türkiye'ye aktarmak isteyen grup var. Faşist tecrübeyi Türkiye'ye aktarmak isteyen, nasyonel sosyalist tecrübeyi Türkiye'ye aktarmak isteyen veya bunlardan kendilerince bir takım sentezler yapıp bunları buraya aktarmak isteyen gruplar var. Bunların ortak vasfı liberal demokrasinin dışında otoriter, bazen totaliter ideolojileri aktarmaya çalışmaları. Şimdi bizim hani biraz önce söylediğimiz gibi o 19. yüzyıl tecrübesinin önemi ve yol göstericiliği, belli bir ufuk vaat etmesi burada ortaya çıkıyor kıymeti. Cumhuriyeti kuran ve yönetenler bu tür teklifler karşısında onlar da bundan nispeten etkilenmekle beraber bu tekliflere hani cevaz vermiyorlar, yol vermiyorlar ve Türkiye'yi bu Avrupa'daki o ya da işte Sovyetler'deki gibi totaliter bir ideolojiye doğru sevk etmiyorlar. Bunun önünü açmıyorlar. İşte mesela Cumhuriyet'in kurucusu işte Cumhurbaşkanı bazen hani bunu Halk Partisi'ni ya da kendisini kullanarak bunu telkin etmek isteyenlere izin vermiyor. Bunları zaman zaman tasfiye ediyor. Ve hatta bir de şunu söylüyor. Yani biz oradaki yani yurt dışındaki bu uygulamaları kastederek onlar gibi doktriner bir rejim değiliz. Biz hayata bakıyoruz, oradan ilham alıyoruz diye zaman zaman onlara karşı konuşmak zorunda hissediyor kendisini. Bu Mustafa dalgaya Kemal. Karşı Mustafa Kemal evet. Paşa. Nitekim daha sonra Dünya Savaşı'nı takiben, İkinci Dünya Savaşı'nı takiben Sovyet Rusya tehdidi karşısında Türkiye çok partili hayata dönüş kararı alıyor. Bu tek parti yönetiminden vazgeçerek. Bu çok partili hayata geçiş kararının alınmasında da bahsettiğimiz o 19. yüzyıl birikiminin 20. yüzyılın başındaki ikinci meşrutiyet, milli mücadele, Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki çeşitliliğin, tartışmaların, birbirinden farklı görüşlerin, farklı partilerin varlığının çok ciddi katkısı oluyor. İşte Mustafa Kemal'in bu tür totaliter ideolojilere karşı ve rejimlere karşı çizdiği hattın önemli katkıları oluyor. Zaten hani Mustafa Kemal ısrarla bu içerideki otoriterlik havasından, bürokratik yönetim havasından rahatsız olduğunu ifade ediyor. Zaman zaman bunu aşmak için de çeşitli tecrübeler gerçekleştiriyor. Bunlardan bir tanesi 30 yılındaki yakın arkadaşlarına kurdurduğu, hatta eşlerinde kız kardeşi de vardı, serbest fırka tecrübesidir. O olmayınca yine tek parti yönetiminin doğurabileceği problemleri ortadan kaldırmak için müstakil mebusluk uygulamasına geçiyor. Yani partinin dışında müstakil, bağımsız. Birbirinden farklı görüşler ifade edebilecek, cumhuriyetçilik ortak paydasında buluşmuş farklı görüşleri ifade edebilecek aktörlerin tek tek önünü açıyor. Sonra bu daha da gelişiyor. Mesela müstakil grup adı altında bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ayrı bir grup oluşturulmaya çalışıyor. Yani böyle bu manada bir arayış söz konusu ama...
Ya fikri hür, vicdanı hür vatandaşlar istiyor aslında, hani düşünecek bunun
için,
olursak.
Evet, bunun için gayret ediyor ama dediğim gibi o dönemin dünya şartları vesaire çok, tabii, bu manada tabii. Ciddi sınırlıklar meydana getiriyor. Ama önemli olan bu birikim sayesinde Türkiye çok partili hayata başka ülkelere göre... daha kolay geçiyor, daha önce geçiyor. Bu neticede işte Türkiye'yi 1946 yılında yapılan bir seçime götürüyor. Şimdi 1946 yılında yapılan seçim, onun öncesindeki ve sonrasında yaşananlar Türkiye'de demokrasinin daha önceki, hani bahsettiğimiz 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başındaki birikimi bakımından fevkalade önemli. Yani bu dönemde mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bulunan İsmet Paşa bu tecrübelere sahip ve yani parlamentonun seçimlerin, seçim marifetiyle iktidarın değişmesinin kıymetini biliyor. Bunun olmayınca, olmadığı durumlarda başka ülkelerde nasıl diktatörlükler, nasıl iç savaşlar yaşandığını görüp değerlendirebiliyor. Keza aynı tecrübeye mesela Demokrat Parti'nin başında mücadele eden ve İsmet Paşa'ya karşı, CHP'ye karşı mücadele eden kadrolar da vakıf. Şimdi 1946'da mesela bütün bu hani zenginliğe rağmen tabii tuhaf uygulamalar, gerginlikler, mesela CHP'nin içerisinde Recep Peker'in başını çektiği aşırılar, bunlar demokrasiyi azmedemiyorlar. Böyle gruplar da var. 1946'da mesela çok partili hayata geçirmiş olmasına rağmen bir seçim yolsuzluğu yapılıyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi altında. Bu seçim yolsuzluğu çok önemli, dramatik bir hata. Hala bugüne kadar hani eleştirilen ve hafızalardan çıkmayacak bir hata. Şimdi bu şöyle bir şey var. Hani seçimin temel prensibi, oylar gizli verilir. Açık sayılır.
Açık, evet.
Bunun temel mantığı şudur. Oylar neden gizli verilir? Siz sandığa gittiğinizde üzerinize herhangi bir baskı hissetmeden reyinizi o pusulaya yerleşmiş hangi parti istiyorsanız o istikamette rahatça kullanın diye. Oyunuzu rahatça kullanın
demokrasi
diye.
Demokrasi budur aslında.
Evet. Oylar neden açık sayılır? Her türlü şaibenin önüne geçmek. Herkes seçim sonuçlarının şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini görüp takip etsin ve böylece seçimin maksadı hasıl olsun ve barışçı bir şekilde değişim dönüşüm yaşanabilsin diye yapılır. Fakat 46'daki seçimde oyların açıktan verilmesi, oyların gizli sayılmasını esas alan bir seçim kanunu var.
O zaman demokrasiyle bunun bir alakası olmadığını görüyoruz. Yani şimdi, var mıdır demokrasilerde böyle bir seçim
ya yok tabii.
Türü?
Yani bu işte o otoriter dönemden kalma, biraz önce söylediğimiz CHP içerisinde demokrasiyi azmedemeyen kesimlerin biraz tesiriyle değiştirilmeden seçime gidilmiş. Yoksa bunun çok partili hayata geçişle beraber değiştirilmesi, düzenlenmesi, demokratikleştirilmesi icap ediyordu. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Ama burada ben şunu hani işaret etmek istiyorum. Belki bu konuyu daha sonra başka vesilelerle
evet.
Konuşabiliriz. Burada önemli olan husus şu. Seçim yolsuzluğuna rağmen Demokrat Parti o geçmiş tecrübesine istinad ederek bunu bir çatışma, sokağa taşıma, bir karşılıklı sokakta halletme anlayışına dönüştürmüyor. Mecliste meşruiyet içerisinde tartışıp değiştirme yolunu tercih ediyor. Nitekim meclise girdikten sonra uzun tartışmalar, sert tartışmalar olmasına rağmen o zaman içerisinde mesela o Recep Peker grubu tasfiye ediliyor CHP içerisinden ve CHP de o seçim kanununun demokrasinin prensiplerine uygun bir şekilde değiştirilip dönüştürülmesi için Demokrat Parti ile işbirliği yapıyor ve 14 Mayıs 1950'de Türkiye gerçekten gizli oyun açık tasnifin yapıldığı bir seçime gidiyor. Bu fevkalade önemli bir tecrübe meydana getiriyor ve aynı zamanda hani o 19. yüzyılın birikiminin değerlendirildiği bir tecrübe meydana getiriyor. Ne yazık ki ancak demokrasiye geldik. Askeri darbeler 10 yıl sonra karşımıza çıkacak. 10
yıl sonra karşımıza çıkacak. 1950'de çok partili hayata geçilmiş oluyor değil mi?
Evet. Çok partili hayat 46'dan itibaren var ama seçimler. En azından hani adil bir şekilde yapılmış oluyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman biz diyoruz ki demokrasiyi konuştuk. Ama daha devam sonraki edeceğiz. Programlarda da yine konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Çok teşekkür ederiz. Doktor Murat Yılmaz stüdyomuzda bizlerle birlikteydi. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Dünden yarına Türkiye.